Haftalık güncellemede bu yayında 20-26 Ekim 2024 arasındaki haberleri konuşuyoruz. Hepinize iyi dinlemeler.
Abi bu Apple her hafta şunu açıklıyor, bunun tanıtımını yapıyor, şu etkinliği. Kardeşim bu Apple'ın başka işi gücü yok mu? Niye sürekli bir şeyler tanıtıyor? Ben sıkıldım ya. Bak yine bir şey tanıtacakmış. Daha geçen hafta biz orduk burada iPad konuştuk, tanıttı dedik. Güncelledi, bir şeyler oldu. Yeter değil mi? Yetmedi mi?
Hem Apple'ı seviyorsun hem diyorsun ki ürün tanıtmasınlar. Abi bu nasıl olacak?
Apple'ı sen seviyorsun, ben nötrüm.
Sen nötrsün.
Tabii.
Peki.
Evet. Şu an Windows'tan alıyorum kaydı mesela.
Doğru.
O zaman ben nötrüm. Yani bir iPhone'um var, bir Mac'im var. Zamanında iPad'im vardı diye Apple sevici mi olduk hemen?
Öyle değil de her hafta recall'dan bezmiş bir şekilde Microsoft kötülediğin için
Aha.
işte Apple yaptı mı şöyle güzel yapar, böyle iyi yapar dediğin. Ben de
Kardeşim.
dedim ki Apple'ı acaba çok mu seviyorsun, ama yanılmışım, nötrüm.
Alternatifsizlik. Yaparsa Apple yapar.
Ha, şimdi Apple gitsin de Microsoft mu gelsin?
Mesela Microsoft'un zaten liderlik vasfı yok. Görüyorsun.
Vallahi az sonra konuşacağız. Liderlik vasfı varmış aslında ama
Var mıymış?
epey varmış, ama Microsoft'un mu yoksa Microsoft'un liderinin mi, onu konuşuruz.
Artık. Sen bir Apple'ı bir anlat bakalım ya. Ne yapacak?
Apple aslında bu hafta yeni bir şey tanıtmadı, ama gelecek hafta yeni şeyler tanıtacağını duyurdu. Apple'ın dünya geneli pazarlamadan sorumlu başkanı Greg Joswiak, pazartesi gününden itibaren duyurularla dolu heyecanlı bir haftanın başlayacağını söyledi Meriç. Bu hafta boyunca MacBook ailesinde, iMac'te ve Mac Mini'de yenilikler bekliyoruz. Ne anlamda olacak bu yenilikler? Özellikle M4 işlemcilerin bu cihazlara gelmesi anlamında olacak. Onun dışında çok büyük devrimsel, işte MacBook'u yeniden tasarlanacağı ya da diğer cihazların çok yenilikçi özelliklere kavuşacağı bir güncelleme olmayacak. Kimse böyle bir şey beklemiyor. Ama siz bu yayını dinlerken belki de çoktan yeni cihazlar tanıtılmaya başlanmış olacak. Biz o yeni tanıtılan cihazları ve tüm özelliklerini bir sonraki yayınımızda konumuz yapacağız.
Abi biz kaç haftadır böyle bahsediyoruz. Gündemimize giriyor artık bu Qualcomm. Bayağıdır. Daha da sık girmeye başladı. Tabii Apple öyle onu tanıtacak, bunu tanıtacak. Etkinlikler yapacak, bir şeyler çıkaracak. Qualcomm boş durur mu? Qualcomm'un eli armut mu topluyor? Toplamıyor. Masaüstü performansını telefonlara getiren bir işlemci.
İddiası varmış en azından.
Dur! Allah kahretsin, yanlışlıkla stüdyodan çıkıyordu.
Oğlum bu nasıl
Abo.
yanlışlıkla olabilir ya?
Oğlum çünkü şey drive'daydım. Stüdyoya geçiyordum. Tıklarken çarpıya tıkladım.
İşte al sana Microsoft.
Vallahi ya.
Evet Meriç, bu senenin belki de işlemci tarafında en çok konuşulan firmalarından biri Qualcomm oldu. Niye? Çünkü Qualcomm ilk kez ciddi anlamda, bu ciddi anlamda kısmını vurguluyorum, Windows tarafında ARM mimarili işlemcilerle bir şeyler yapılabileceğini, bu cihazların günlük hayatta genel kullanıcı tarafından da kullanılabileceğini Snapdragon X Elite serisi işlemcileriyle göstermiş oldu. Bu işlemcilerin içinde 2021 yılında satın aldığı Nuvia firmasının tasarladığı Orion çekirdekli işlemciler var. Bu biraz uzun bir cümle oldu, ama bu haber ve sonraki haberde bunu iyice oturtacağız. Şimdi bu Orion çekirdeğini kullanan Snapdragon X Elite işlemcilerin çekirdekleri daha da revize edildi ve ikinci nesline kavuşturuldu. Ve bu çekirdeklerle beraber Snapdragon'ın artık mobil taraftaki yeni işlemci ailesi Qualcomm tarafından duyuruldu. Bunun adı da Snapdragon 8 Elite olacak. Geçtiğimiz yılın modeli olan Snapdragon 8 Gen 3'ün devamı niteliğinde olacak. Yani burada bir isim güncellemesi var. 8 Gen 1, 8 Gen 2, 8 Gen 3 diye gidiyordu. Artık 8 Elite ismini alacak. Ha, gelecek sene 8 Elite 2 mi olur? 8 Elite Series 2 mi olur? Onu bilmiyoruz, ama bu sene yeni bir isim ailesine geçmiş oldu. Burada yaptığı değişiklik şu oldu Qualcomm'un. Geçtiğimiz nesillerde hep karmaşık bir çekirdek mimarisi vardı bu işlemcilerin içinde. Mesela büyük, orta boy ve küçük boy çekirdekler kullanıyordu. Boy derken gerçekten hem kapladığı yerler açısından hem de performansları açısından bu arada. Ve bu çekirdekler farklı mimarilere sahip olabiliyordu. ARM'ın lisansladığı farklı çekirdek mimarilerine sahip olabiliyorlardı. Fakat 8 elit demir iç, Qualcomm sadeleşmeye gitti. 8 çekirdekli bir işlemci olacak. Bu 8 çekirdeğin hepsi Orion ikinci nesil çekirdekler olacak. Hiçbir farklılık olmayacak. Fakat iki tanesi birincil yüksek performanslı çekirdekler olacak ve 4,32 GHz'e kadar çıkabilecek hız olarak. 6 tanesi ise daha düşük frekans hızlarında seyredecek. Yaklaşık 3,5 GHz'de işlemlerini sürdürecekler. Dolayısıyla bu 8 çekirdekte aynı mimaride gayet sade bir tasarımla bu işlemcinin içinde sunulacak. Aynı zamanda Snapdragon 8 Elite serisi Yonga'da chipsetlerde yeni Adreno 830 grafik işlemcisi de yer alacak. Ve bu grafik işlemcisinin bir önceki nesle göre %40 daha yüksek performans sergilemesi bekleniyor. İşlemcinin de %45 daha fazla performans sergilemesi bekleniyor. Ayrıca bu chipsetler içinde Snapdragon X80 5G modem yer alıyor. Yani bu işlemcilerin hepsi 5G'yi destekleyecekler. Tıpkı bir önceki nesildeki gibi Wi-Fi 7 desteği var. Ama bir önceki nesilden farklı olarak Bluetooth 6.0 standartlarında desteklendiğini görüyoruz. Bir önceki nesilde Bluetooth 5.4 vardı. Bu işlemcideki, bu chipsetteki tasarım farklılıkları sadece Qualcomm'un yaptığı mimari değişikliklerde, tasarım değişikliklerinde sınırlı kalmamış. Aynı zamanda TSMC'nin 4 nanometrelik üretim teknolojisi yerine 3 nanometrelik üretim teknolojisi kullanılacak ve böylece işlemcinin kendisinde %44, grafik işlemcisinde ise %40 daha fazla güç verimliliği sağlanması hedefleniyor. Ve tabii ki günümüzdeki her işlemcide duyduğumuz yapay zeka özellikleri burada da kendini gösteriyor. Qualcomm'a göre bu işlemcinin içinde yer alan yeni yapay zeka görüntü sinyal işlemcisi ile görüntü içinde yer alan, yani bir kare içinde yer alan yüzler, saçlar, kıyafetler, cisimler, arka planlar ve daha birçok şey algılanabilecek ve bunlar cihazın üstünde çeşitli uygulamalarla kolayca değiştirilebilecek, düzenlenebilecek. İşte Qualcomm'un yeni işlemcisi burada da yapay zekayı destekleyen çözümleriyle kendini gösterecekmiş. Burada ilginç olan şey, duyurulmasından hemen sonra Snapdragon 8 Elite serisi işlemcileri kullanan cihazların gelecek haftalarda raflarda yerini alması veya en azından duyurulması bekleniyor. Yani işlemci yeni tanıtıldı. 3-4 ay bekleyeceğiz de gelecek senenin başlarında göreceğiz diye bir şey yok. Gelecek haftalardan itibaren bu işlemcileri kullanan telefonlar ve tabletler yerini almaya başlayacakmış raflarda. Onu da söyleyeyim.
Aceleleri ne? Yani ne bu acele? Hemen duyurur duyurmaz satılır mı? Azıcık bir üstüne yat, bir yat düş uyan. Bir dur bakalım ya.
İyi ki şirketleri sen yönetmiyorsun.
Bunu zaten geçen hafta konuştuk.
Değil mi?
Yönetenler var zaten benim gibi. Görüyoruz hallerini. O yüzden
Ama aslında doğru. Yani Intel'i mesela sen yönetsen
fark olmazdı.
fark
Aynı devam
olmazdı.
şu
Daha
anda.
iyi bile olabilirdi.
Belki diyor dedik ya zaten daha az zarar ederlerdi
Evet.
maaştan dolayı.
Daha muhafazakar politikalarla
Evet. Mesela yapay
heterodoks.
zekamış. Ne yapay zekası kardeşim deyip ben 1-2 milyar dolar mesela kar ettirirdim.
Tabii Ar-Ge bütçesini bir kısardın, bitti gitti.
Tabii aynen öyle. Ya ne araştırıp geliştiriyorsun? Yapan yapıyor zaten ya. Boş verin siz falan diye böyle. Yani.
Heterodoks finansal neydi
Kardeşim.
o? Heterodoks finansal bir şeyler bir şeyler. Gözleri ışıldayan bakanımız söylemişti ya heterodoks bir şeyler var diye. Sen işte onu yapmazdın. Sen
Ben
ortodoks yöntemlerle ilerlerdin.
evet aynen de ben yapay zeka karşıtlığı işte yok yeni çiplermiş 30 nanometreden devam 1-2 nanometreye
30
gerek mi var falan diye.
nanometre. Meriç bizi 2008 yılına mahkum etti.
O zaman daha güzel değil miydi ama 2008 daha bazı şeyler kötüleşmemişken
Değil mi? Daha
işte
Beyoğlu'nda kafelerin Barların masaları dururken.
Aynen öyle. Rahat rahat Türkiye'de
Taksim'de
yaşıyorken.
ağaçlar, pardon, İstiklal Caddesi'nde daha ağaçlar varken. Çünkü Taksim'de
Aynen
hala var.
öyle. Aynen. Sonra Beşiktaş İnönü Stadyumu hala İnönü Stadyumuyken, yıkılmamışken.
Doğru. Ali Samiyen hala varken.
Hala evet. Vay be, ne derbiler oynanıyordu. Var. Şu
Ya.
an bakıyorsun. Var geldi yine yapay zeka falan diye tutturmuşlar. Bak yapay zeka geldikçe ülkenin ekonomisi bozuldu bu ara.
Ülkeyi yapay
Herhangi bir zekanın yönettiğini düşünmeyip ben sonraki habere geçmek istiyorum. Şimdi
zeka
bu Qualcomm bu Qualcomm ARM işlemcisi falan kullanıyor dedin. Ama ARM'dan da Qualcomm'a darbe geliyormuş.
Kol gibi darbe diyebilir
Kol
miyiz?
gibi bir darbe diyebiliriz yani gerçekten. ARM ve kol güzel espri.
Burada İngilizce bilmeyen dinleyicilere de arm ve kol diyerek açıkladığın için teşekkürler. Bayat esprimi. Çok teşekkür ederim. Ya evet, arm aslında hem bir mimari hem de bu mimarinin sahibi olan şirketin ismi. Britanyalı bir şirket arm. Ve arm mimarisini kullanmak istiyorsan Meriç, her türlü arm'a lisans parası ödemelisin. Ve bu iki şekilde gerçekleşiyor. Ya diyorsun ki ben hali hazırda ARM'ın tasarladığı çekirdekleri kullanacağım veya bu çekirdekleri kendim biraz daha modifiye edip değiştireceğim ve sonrasında da kendi Yonga'da chipsetimi oluşturacağım diyorsun. Ya da diyorsun ki evet ben ARM'ın mimarisini kullanacağım ama ARM'ın çekirdeklerini kullanmayacağım. Kendi çekirdek tasarımını yapacağım. Dolayısıyla ben sadece o komut setlerine çok baz düzeyde bir lisanslama parası ödeyeceğim diyorsun. Ayrım bu şekilde. Yani ya ARM'ın çekirdeklerini olduğu gibi veya çok az değiştirerek kullanıyorsun. Hem çekirdeğe hem de lisanslamaya para ödüyorsun. Ya da diyorsun ki evet ben komut setini kullanacağım temel bazda ama kendi çekirdeklerimi kendim geliştireceğim. O zaman da sadece komut setine çok temel düzeyde bir lisanslama parası ödüyorsun. Şimdi tartışma nereden çıkıyor? Tartışma az önceki haberde bahsettiğimiz Nuvia'dan çıkıyor. Qualcomm 2021 yılında Nuvia diye bir şirketi satın alıyor. Bu şirketi kuranlar da Apple'ın son nesil özellikle M serisi işlemcilerini geliştiren mühendislerin kurduğu bir firma. Qualcomm işte bu şirketi 2021 yılında satın alıyor. Ve sonrasında Nuvia'nın geliştirdiği Orion çekirdeklerine sahip Snapdragon X Elite serisi işlemcileri ne yapıyor? Gidiyor masa üstünde kullanmaya başlıyor. Şimdi ARM diyor ki ya biz Qualcomm'la bir anlaşmaya sahiptik. Çekirdek tasarımı, lisanslama vesaire. Ama onlar gittiler. Nuvia'yı satın aldıktan sonra bu anlaşma onları zaten kapsıyormuş gibi devam ettiler. Fakat Nuvia'yı aldıktan sonra Qualcomm'un yapması gereken şuydu. Satın alımdan önceki tasarımları çöpe atma diyor ARM. Ve bunun üzerine de dava açıyor Qualcomm. Hala bu dava devam ediyor. Qualcomm tabii buna katılmıyor. Hatta çok sert karşı çıkıyor. Diyor ki ARM çok saldırgan bir tutum içerisinde ve kendi karlarını maksimize etmekten başka gözleri bir şey görmüyor. Biz piyasanın hali hazırda en büyük çip üreticisiyiz en azından. Yani en büyük çip üreticilerinden biriyiz. En performanslı çipleri biz üretiyoruz. Özellikle mobilde. İşte ARM'ı Windows bilgisayarlara soktuk ve aslında baktığında ARM'ın bayrak taşıyıcısıyız. Bir yandan da biz ARM'a hani katkı sağlıyoruz. Çünkü onların mimarisini genel kullanıcı kitlesine yayıyoruz diyor. Ve diyor ki bu dava yaklaştıkça da çünkü dava Aralık ayının başında görülecekmiş. ARM iyice agresifleşiyor ve işleri çığırından çıkarıyor diyor. ARM bir tebligat yolluyor Qualcomm'a ve diyor ki 60 gün içinde ya bizle bir anlaşmaya varırsınız ya da piyasadaki bütün işlemcilerinizin üretimini ve satışını durdurmak zorundasınız diyor. Şu anda iki firma birbirine girmiş durumda ve gerçekten çok büyük etkileri olabilir. Çünkü Qualcomm ARM'dan lisanslama yapamadığı takdirde üretim yapamayacak, satış da yapamayacak. Düşünsene Samsung cihazlarda Qualcomm çipleri var. Xiaomi cihazlarda Qualcomm çipleri var. Android'de aklına gelebilecek neredeyse bütün markaların tepe modellerinde Qualcomm'un Snapdragon serisi işlemcileri kullanılıyor. Öyle ya da böyle. Hepsi en üst olmak zorunda değil. Bunların hepsinin satışının durdurulabilme ihtimali söz konusu açıkçası ve üretiminin de. İşte Aslında biraz bu tartışma ARM'ın bu ya siz hani Nvidia'ya kendi çiplerini daha doğrusu kendi çekirdeklerini ürettirip o çekirdekleri Yonga'da chipset haline getiriyorsunuz ama biz bu anlaşmaya evet demedik ki. Yani biz sizinle Qualcomm'la lisanslama anlaşması yaptığımızda Nvidia diye bir şey devrede yoktu. Dolayısıyla Qualcomm ne yapıyordu? ARM tarafından tasarlanmış çekirdekleri kendi Yonga'da chipsetine koyuyordu. Hafif değiştirerek ve daha fazla lisans ücreti ödüyordu işlemci başına. Ama şimdi ne oluyor? Sadece komut seti için baz bir para ödüyor. Ama çekirdeği Nvidia artık kendi içinde bulunan Nvidia tasarladığı için ARM her bir üretilen işlemciden, her bir satılan işlemciden daha az gelir sağlamış oluyor. Asıl kıyamet ondan kopuyor yani. ARM diyor ki tamam lisansımı veriyorum. Seninle de bir anlaşmamız vardı ama bu anlaşmayı yaptığımızda Nvidia satın alımı yoktu. O yüzden Nvidia'yı satın aldım. Bizim tekrar masaya oturup tekrar anlaşma yapmamız lazım. Ve bu sırada da senin buradan yararlanmaman lazım diyor. Qualcomm da diyor ki aç gözlü olma. Hani sonuçta ben yine sana para veriyorum. Hani para vermiyor değilim. Yine lisanslamak için para veriyorum. Hani nedir bu daha fazla hani para aşkı diye bir tepkisi var. Bakalım göreceğiz ama çok ilginç olur. Qualcomm'un Intel'i de almayı düşündüğünü düşünürsek hani Qualcomm'a böyle bir darbe gelirse sadece iş yapanlar açısından değil yani sadece bundan Qualcomm etkilenmez mi hiç? Biz de etkileniriz. Diyorum ya piyasadaki birçok cihaz telefonundan tabletini Android tarafında özellikle veya işte şimdi yeni çıkan Windows ARM işlemci ARM mimarili işlemcilere sahip Windows cihazlar bunların hepsinin satışın durması anlamına geliyor. Kullanıcılar nasıl telefon alacak? Üreticiler şey deme kapasitesine sahip değil ki, aa tamam bugün Qualcomm olmazsa o zaman gidelim çipleri MediaTek'ten alalım. Ya evet bunu diyebilirler ama bu üretim planlamaları 10 gün içinde yapılmıyor. Ya da bu telefonların, tabletlerin, bilgisayarların baya baya fiziksel tasarımı zaten ona göre yapılmıyor ki. Hani böyle böyle sorunlar var. İnanılmaz şeylere yol açabilir. Bakalım 60 günlük bir süre tanımış ARM. Buradan ne çıkacak hep beraber göreceğiz ama mutlaka bir anlaşmaya varacaklardır diye düşünüyorum. Aksi takdirde çok beklenmedik bir krizle baş başa kalabiliriz.
Abi ben şu an papatya çayı içiyorum. Arma da diyorum ki buyur gel papatya çayını karşılıklı içelim bir sakinleş. Bir akıllıca bir düşün bir kafanı topla. Yoksa bir gün bir baba yiğit Samsun'dan yine çıkar gelir sonra yeni bir çip üretir. Arm da öyle apışır kalır. Hiç de kendine çok güvenmesin. Biz neler gördük ama yani bir tane yok işte efendim sen Nuvia'yı aldın da biz ona imzalamadık da almış işte Qualcomm'un artık. Qualcomm'la imzalamışsın kardeşim. Paranı da alıyormuşsun. Aç gözlülük valla. Bunların bir sonraki CEO'su Satya Nadella mı olacak acaba?
Bilmiyorum. Satya Nadella olmaz inşallah ama.
Hayır bir de şimdi bunlara satmazsa ARM kime satacak bu işlemcileri? ARM da bayağı zarar görecek ki bunları satmazsa.
Belki de göze alıyorlar, belki de blöf yapıyorlar. Çünkü şöyle, bilgisayar işlemci teknolojileri komut seti tarafında şu anda çok büyük iki oyuncu var. Ki bilgisayar derken buna telefon ve tabletleri de katıyorum. Şöyle diyeyim, kullanıcı cihazları arasında diyeyim, ifadeyi öyle düzelteyim. Bunlardan biri x86, işte Intel'in ve AMD'nin ürettiği, Intel'in lisanslarına sahip olduğu. Birisi de ARM mimarisi. Bunlar da mobil tarafta rakipsizler ve yavaş yavaş masa üstüne ve laptoplara geliyorlar. Masa üstüne değil ama laptoplara geliyorlar, dizüstü bilgisayarlara. Mesela Apple'ın Intel işlemcileri bırakıp kendi işlemcilerini bilgisayarlarına koyması böyle bir devrimdi. Çünkü x86'yı bıraktı. Dedi ki biz artık ARM mimarili işlemcilerle bunu yürütüyoruz. Üçüncü bir oyuncu daha var. RISC-V mimarisi komut seti var bir de ama bu daha çok küçük ve büyük firmaların en azından şu anda son kullanıcıya yönelik ürünlerinin çok bulunmadığı, hiç yaygınlığı olmayan bir mimari. Şimdi Qualcomm ARM'dan lisans alamazsa ne olacak? ARM'da biraz orayı zorluyor açıkçası. Alamazsa ne olacak? Yenilenmezse ne olacak? x86'da yapmaya çalışsa zaten mobil cihazlara uygun bir mimari değil şu anki verimlilikleriyle, güç tüketimiyle, ısıl tasarımlarıyla olacak iş değil. Dizüstü bilgisayarlarda bile işte zorlanıyorlar. ARM oraya bir girdi, Intel, AMD hemen karşı cevap vermek zorunda kaldılar ama hani gerçekten geçtiğimiz nesle göre de büyük bir atılım yaparak ancak cevap verebildi. Ama şu anda telefona, tablete koyabileceğimiz bir x86 işlemci bulunmuyor. Kaldı ki bulunsa bile, öyle bir tasarım yapılacak olsa bile Qualcomm'un ARM mimarisi üzerinde uzmanlaşmış tüm mühendislerine hadi x86'ya geçiyoruz diye hani yarın böyle bir geçişi yapabilmesi mi? Bu da yine çok zaman alacak. O yüzden burada gerçekten kötü bir çıkmaz var. Yani Qualcomm ARM mimarisinin lisansını alamazsa gidebileceği bir yer yok. ARM bu lisansı vermezse Qualcomm'un boşluğunu doldurabilecek üretici bulabilir mi? Belki bulabilir hani birebir olmasa da. Ama bir yandan da orada da kendi de çok fazla kayıp yaşayacak. Çünkü o sırada o boşluğu doldurana kadar başka oyuncular devreye girecek vesaire vesaire veya komple bir pazar kaybı söz konusu olacak. Bakalım hep birlikte göreceğiz.
Abi sen en son neyin tanımını yaptın farkında mısın?
Değilim.
Bitmek üzere olan bir toksik ilişkinin tanımını yaptın. İkisi de birbirinden kopamıyor. Kopsalar aslında gidecek yerleri de yok. Ama birbirlerini de öldürüyorlar aynı zamanda. Bu toksik ilişki tanımı, ben buradan bir evlilik görüyorum. Bu olay evlilikte biter. Anlaşırlar iki tarafta. ARM Qualcomm'u dolduramaz kardeşim. Gidenin yeri dolmuyor. Deneyimledik, gördük. Qualcomm'un da başka zaten gideceği yer yok. Bunlar anlaşırlar. Öyle blöfe mülöfe gerek yok. Kardeş kardeş. Artık hangisi hangi cinsiyette ben bilmem oraları. Anlaşsınlar.
Buradan bir cinsiyet assume etmeyelim kardeşim.
Evet, onlara sormak lazım.
Tabii.
CEO'larına. Sizin cinsiyetleriniz nedir? Bu şirketin cinsiyetleri
They
nedir diye.
them Caesar.
Deydem. Deydem
Caesar da
demek.
olabilir.
The mi bilmiyorum. Ben Deydem kullanıyorum.
Caesar da var. Bir sürü pronoun
Zır
var.
zır zır zır ağlama burada mı? Bunun üzerinden. Bebekler
Bilmiyorum.
için mi?
Amerika'da bir dalga geçmeye çalış istersen de seni şöyle deport edilirken görelim.
Ya gerek yok. Çünkü deport edildikten sonra gideceğim yerim yok. Ben de Qualcomm gibiyim mesela. Yani buradan deport edildiğimde nereye gideceğim? Hangi ülke beni alacak?
Bulgar vatandaşısın. Yine bir yerde bir şey bulursun canım. Avrupa Birliği pasaportun var sonuçta.
Doğru. Ben direkt ülke olarak düşündüm. Hani Türkiye, Bulgaristan arasında bir seçim yapmak zorunda kalırsam Atlas Okyanusu'nda atlarım direkt uçakta diye, ama Avrupa kısmını unutmuştum yani. Avrupa'ya gidebilirim. Zaten bu bölümden sonra beni Türkiye'ye almazlar diye tahmin ediyorum. Artık
Bir dene
ben ülke...
bakalım. Yok ya şöyle düşün sonucunda teröristler bile mecliste falan konuşma yapıyor. Seni alırlar belki.
Şimdi öyle terörist diyemezsin. Ben daha teröristim hükümetimizin gözünde.
Bilmiyorum artık. Ama tabii
Yani o yüzden
geziye falan katıldıysan olabilir.
tabii, maalesef katıldık
Geziye
ilk 3 gün.
katılmak, evet, geziye katılmak çünkü 40 yıldır 40 binden fazla insanın dolaylı veya doğrudan ölümüne sebep olup bir veya
Evet.
birden fazla bölgenin gelişimine engel olmaktan daha büyük bir suç teşkil ediyor.
Kesinlikle anayasal düzeni yıkmaya çalıştık gezide.
Tabii.
Diğerleri ne yaptı ki yani?
Hiç
Bir
mesela.
terör sözde terör örgütü başı lideri Türkiye'ye ne zarar vermiş olabilir ki yani?
Aynen mesela geçtiğimiz gün hiç saldırı olmadı Türkiye'nin bir özel savunma
Yok.
sanayi şirketine.
Olmadı. O önceden planlanmış zaten. O gündemle
Tabii.
alakası yokmuş onun yani.
Evet. O
O
yüzden
zaten
mesela
evet.
düşünsene sen şu anda okulunda okuyan bir gençsin. TAİ'de, Aselsan'da, Roketsan'da, Havelsan'da çalışmayı hayal ediyorsun ve diyorsun ki ben ülkemin savunma sanayisine, mühendisliğimle, inovasyonla katkıda bulunayım. Ama bir bakıyorsun senin çalışmayı hayal ettiğin kurumları özel güvenlik görevlileri falan koruyormuş. Taksiyle, ellerinde bombalarla, işte üstlerinde çelik yelekle, otomatik silahlarla gelip çalışanları çok rahat bir şekilde öldürüp yaralayabiliyorlarmış. Bilmiyorum sen böyle bir öğrenci olsan ülkede mi kalmayı istersin buna rağmen? Yoksa benim hani yaşayacağım bir tane hayat var.
Yani.
Onu da gidip doğru düzgün, en azından doğru düzgün bir ülkede hiç olmadı gidip bir otomotiv sanayinde çalışıp hani ailemle huzurlu bir şekilde yaşayabileceğim şekilde mi geçireyim dersin? Bunu
Doğru.
bilmiyorum. Yani bu terör saldırısına da tekrar hani bu vesileyle gündeme getirelim. Başta bahsetmedik ama bence tabii ki tekrar ölenlere, ailelerine sabırlar diliyorum. Hepsinin mekanı cennet olsun. Ama buradaki en büyük sıkıntı işte gelecek nesilleri de sen kaybediyorsun bu tür zafiyetlerle. Yani sen diyorsun ki benim savunma sanayimde çalışmak istiyorsan lütfen bu tabirimi mazur görün. Kelle koltukta çalışmak zorundasın. Bir de bir yandan şuna bak. 7 Ekim 2023'te İsrail'e Hamas tarafından bir saldırı düzenlendi. Ve bir senedir Hamas'ın bütün üst yönetimini sırasıyla öldürüyorlar. Yani biri
Evet.
geliyor, öldürüyor, sonra diyor ki işte yeni liderimiz bu, 2 gün sonra o da ölüyor falan. Hani bir tarafta terörle böyle mücadele eden bir yer var, bir tarafta da kendi başkentindeki savunma sanayisi kurumunu 2 tane teröristten savunamayan MİT müsteşarının yeni doğanlar örgütünün çetesiyle fotoğraf çektirdiği bir ülke var. Şimdi
Evet.
yani konuşmak gerekecekse herhalde yine sabaha kadar konuşacağımız bir gündem olur. Ama ne diyelim?
Bir şey yok. Terör saldırısı olmasaydı o tarz yerlerin özel güvenliklerle korunduğunu bilmiyor olacaktık mesela. Hani bunu kimsenin gündeme getirmemiş olması da muazzam. Terör saldırısı olduktan sonra öğrendik. Özel güvenlikler koruyormuş aslında savunma sanayini. Hani niye kimse bunu bilmiyordu? Niye kimse gündeme getirmedi?
Ve savunma sanayinin binasından terör saldırısı olduktan sanırım birkaç saat içinde ya da böyle bir dakika içerisinde güvenlik kameralarının görüntüleri bütün sosyal medyaya düşüyor. Kim sızdırıyor abi
Evet.
bunu?
Evet.
Yani
Ne çok hızlı.
çalışan sızdırıyorsa bu ayrı bir sapkınlık ve güvenlik zafiyeti. Düşünsene orada çatışmalar devam ediyor. Sen orada girmişsin, dur Twitter'a bu görüntüleri atayım demişsin. Böyle bir çalışana sahipsin. Ya da daha da kötüsü, birileri buna çok kolay dışarıdan erişip görüntüyü
Yap.
çekebiliyorlar. İki türlüsü de inanılmaz bir zafiyet ve yine kusura bakmayın aptallık.
Sinirlendik yine. Daha da sinirleneceğiz şimdi üzerine eklenecek.
Yani olay bizi ilgilendirmeyen bir haber olacak. Buradan diğer haberi de hafiften geçiş yapalım ama
Evet.
yine de böyle sinirlendiren, en azından iç gıdıklayan mı diyeyim, gıcıklayan mı diyeyim bir haber olacak.
Böyle çekirdek yersin, tuzu boğazında kalır, rahatsız eder ya.
Evet,
Hani. Heh.
yaparsın gitmez.
Evet. Su içersin gitmez, gargara yaparsın gitmez. Böyle sinir bozucu bir şey.
Evet.
Bunun adı Tatya Nadella. Artık bundan sonra boğazım böyle bir şey hissettiğimde Buğracım boğazımda Tatya Nadella kaçtı diyeceğim. A sen anlayacaksın direkt beni. Tamam mı?
İnanılmaz.
Şimdi biz Tatya Nadella'yı burada gömdük gömdük. Biz ne anlarız? Biz bir şey anlamıyoruz. Microsoft çok beğenmiş vizyonunu, yaptıklarını, bu Microsoft için çabalarını. 30 milyon dolarlık zam
Evet.
yapmaya karar vermişler.
Evet. Yani Satya az kazanıyormuş. Benim çocuğum özel okula gidecek. Parasını yetiştiremiyorum. Servisi ödemiyorum. Okulu ödedim, servisi ödemiyorum. Servisi ödedim, yemeğini ödemiyorum demiş.
Yemek dediği de öğle yemeğinde Paris'e uçakla gidip geldi
Tabii.
hani.
Tabii.
Yani
Öyle bir şey.
servis
Amerika'dan
dediğiniz
gidiyorlar.
özel jet yani.
Evet.
Kaliforniya'dan işte New York'a mesela
Evet.
günlük.
Ya da Taylor Swift gibi 40 dakikalık arabayla gitmelik mesafeyi uçakla gidiyor.
Mesela evet.
Yani NBC haberleştirmiş bu arada. 2024 mali yılında Haziran'da bitiyor mali yılları. Temmuz'da başlayıp Haziran'da bitiyor. Nadella'nın şirketten aldığı maaş mı diyelim, paket diyelim, maaş demeyelim. Paket 79 milyon doları bulmuş. Önceki yıl 48 milyon dolar. Bu paket nelerden oluşuyor? Aslında Satya Nadella'nın baz maaşı azmış. 2,5 milyon dolarmış senelik. Fakat burada 71,2 milyon dolarlık bir hisse paketi varmış ve 5,2 milyon dolarlık İngilizce Non-Equity Incentive Plan diye geçen çok canlı bir paket var. Bunun ismi bonus. Bayağı bildim. Ya performans bonusu Türkçesi ya da İngilizcesi. 5,2 milyon dolarmış bu performans bonusu. Geriye kalan hani o küçük küsuratta çeşitli başka faydaları ve paketleri kapsıyormuş. Getirileri kapsıyormuş. Nadella'nın ortalama bir Microsoft çalışanına göre kazancı 408 kat. Yani bütün Microsoft çalışanlarının medyanını almışlar kazancı. Onun 408 katı Satya Nadella'nın 79 milyon dolarlık paketiymiş. Nadella'nın aslında maaşı daha yüksek olacakmış, kazancı daha yüksek olacakmış. Bu azaltılmış haliymiş. O da şu yüzdenmiş. 2023 yılında Çinli bir sabotaj grubu Amerikalı devlet görevlilerinin e-postalarını hacklemiş. Bu güvenlik açığından dolayı Satya Nadella'nın Normalde 10,6 milyon dolar olması gereken canlı bonusu 5,2 milyon dolara düşmüş. Ne diyelim? Yani bu haber, bunu şu yüzden haber yaptım. Microsoft bu sene, yani 2024'ün mali yılında Activision Blizzard King satın alımını tamamladı. 70 milyar 70 milyar milyar dolarlık bir satın alım. 70 milyar dolarlık oyun dünyasındaki şu ana kadar gerçekleşen en büyük satın alımdan sonra Xbox tarafında, çünkü artık Xbox bünyesine girmiş oldu. Ocak ayında hemen 1900 kişi işten çıkartıldı. Üstüne yetmedi. Arkane Austin ve Tango Gameworks kapatıldı. Oyun stüdyoları tamamen kapatıldı. O da yetmedi. Xbox'ın başkanı Phil Spencer dedi ki bu satın alımla doğrudan ilişkili olarak, yani bunun doğrudan bir sonucu olarak 650 kişiyi daha işten çıkaracağız dedi. Yani bu yıl içerisinde 70 milyar dolarlık bir satın alım yapıyorsun. Üstüne bu satın alımın gerçekleştiği iş grubunda 2000'den fazla kişiyi işten çıkarıp bir sürü oyun stüdyosunu kapatıyorsun. Ama sırf işte Azure, Cloud, Office ve diğer hizmetlerinde karlısın diye, sırf Microsoft'un 2014 yılında Satya Nadella'nın başına geçtiği yıldaki geliri 88 milyar dolarken şu anda 245 milyar dolara ulaştı diye bir şekilde bir yılda gelirin 30 milyon dolar daha artıyor. Yani orada kaybettiğin 2000'den fazla insanın hani işine son vermiş olman vesaire önemli değil. Yani bu özel sektörün de bu yanı gerçekten çok acımasız. Biz istediğimiz kadar eleştirelim Meriç. Hani ben de özel sektörde çalışıyorum. Yani şunu görüyorsun günün sonunda. Bir şirketin hedeflerine ulaştıran birileri varsa o birileri hep ödüllendiriliyor. Şirket imaj kaybı yaşamış. Şirketin müşterilerin gözü önünde değeri düşmüş. Ne bileyim, şirket dalga malzemesi haline gelmiş. Sunduğu ürünler tammış değilmiş. Yani eciş bücüş, yani bozuk şeyler sunuyormuş. Kullanıcı deneyimi kötüymüş. Bunlar önemli değil. Şirketlerin yönetim kurulları hedef belirlerler ve o hedefleri tutturabilen elemanını, eleman derken en düşükten işte Satya Nadella gibi en üste kadar elemanlarını daima ödüllendirirler. Evet, Microsoft yani senin benim gözümde yarım yamalak ürünler sunan, kullanıcısına zerre değer vermeyen garip grip bir şirket olabilir. Ama demek ki Microsoft'un yönetim kurulunun ihtiyaçlarını karşılayan bir CEO'ya sahipmiş. 2000 küsür kişinin 70 milyar dolarlık satın alım yapılan bir iş grubunda işten çıkarılması demek ki zerre önemli değilmiş. Hatta güzel bir şeymiş ki Nadella yaklaşık 30 milyon dolarlık bir paket artışıyla ödüllendirilmiş. Böyle de bir haber verelim.
Abi Bill Gates ne yapıyor? Mesela ben Bill Gates yerinde olsam elim ayağım titrer bunları gördüğümde.
Niye titresin ki? Zaten emekli olmuş yıllar önce. Hani yedi ceddine yetecek parası var. Muhtemelen Microsoft'ta ve bütün diğer yatırım, hani bütün diğer şirketlerde deliler gibi yatırımı olan bir insan neden elin ayağın titresin ki abi? Sonra işte Türkiye'ye geliyorsun, Bodrum'a 100 metrelik yatınla demir atıyorsun, haber falan yok. Yok neymiş, Afrika'daki insanlara temiz su bir şeyler çalışıyormuş. Bir de çip takmaya çalışıyor arada sırada aşıyla falan. Ne olacak ki?
Ya işte zenginin malı zürtün çenesini yordu. Satya Nadella falan Bill Gates konuştu.
Terörist
Bizim
dedi.
cebimize terörist dedik. Bizim cebimize yine bir şey girmedi Buğra. Gel kapatalım daha da uzatmadan.
Ya şöyle bir sponsorumuz olsun da onu bir övelim ya.
Ya evet
Microsoft
ya.
olmaz ya. Bak bana lütfen parayla bile olsa Microsoft'u öldürme abi. İleriden bir şey olur da.
Ya vallahi bir şey diyeyim mi? Para versinler de. Ben şimdi burada kimleri överim? Sen
Sen
benim
öv abi.
sınırımı...
Bak benim
Tamam.
anlaşmam şu olsun. Mesela Microsoft sponsor olursa sen öv, ben sesimi çıkarmam. Böyle bir anlaşma olsun.
Anlaştık, anlaştık tamam. Ama öyle Apple'ı da övemezsin. Ha yani.
Ben de ardındaki haberi hemen yapıştırırım, bir tane güzel bir Apple haberi. Derim ki şöyle güzel iPad satmışlar. Böyle güzel işte bir şey olmuş. Hemen
Sonra
onu
sana da Apple sponsor olup böyle iki sponsorlukla kavga şeklinde devam edebiliriz yani.
Ben iShip
Benlik
olacağım.
sıkıntı yok. Sen iShip mi? Tamam. Ben de Microship olacağım. Başka eklemek istediğin bir şey var mıdır?
Vallahi bu hafta yine kısa sürecek dedik. Haberler kısa dedik ama kısa sürdüremedik. O yüzden benim başka ekleyeceğim bir şey yok Meriç.
Muhabbetine doyum olmuyor kardeşim o yüzden. Önemli olan uzunluğu değil işlevi. Çok işlevsel bir bölüm oldu.
Umuyorum dinleyicilerimiz de öyle düşünüyordur. Herkese iyi haftalar. Herkes kendine dikkat etsin. Güvende kalsınlar olabildiğince. Hem beden bütünlüğü hem de ruh sağlığı olarak bunu diliyorum. İyi haftalar. Görüşmek üzere.
Herkes kendine iyi baksın. Ben de iyi haftalar diliyorum. Sonraki bölümde görüşmek üzere.